Bu akşamki dersimizde ekonomik konulara değineceğiz Allah nasip ederse. Daha çok faiz konuları inşallah işlenmeye çalışılacak. Bakara suresinin 274. ayetinden başlıyoruz. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Mallarını gizli açık, gece gündüz infak edenler, hayır için harcayanlar, onların ücretleri Rableri katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Üzerlerinde korku olmaz. Bunlar üzülecek de değillerdir. Geçen hafta anlatmıştık. Bu hafta da kısaca bir özet yapalım. Mal insan için son derece önemlidir. Küçücük bir çocuğun elinden oyuncağını alsanız ağlar. Yani yaratılıştan var mal sevgisi insanda. Dünya sevgisi var. Malı Allah rızası için kaldırıp verebilmek kolay bir iş değildir. Mal canın yongasıdır derler. Malı Allah rızası için vermek adeta kişinin canını yongalaması gibi, canından bir parça koparması gibi ona sıkıntı verir. Biliyorsunuz biz insanlar olarak bu dünyada bilgi imtihanından geçmiyoruz. Şimdi şöyle düşünün bundan önceki derslerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de düşmanla karşılaşmış. Daha önce Allahü Teala ona zafer vaadinde bulunmuştu. Yine daha önce Allahü Teala düşmanı tamamen yere sermeden, ezmeden esir almaması gerektiğini de bir kural olarak kendisine bildirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enfal 67. ayetin şahitliğiyle Bedir'deki imtihanı kaybetmişti. Ve ashab da kaybetmişti. Orada biliyorsunuz şöyle diyor Allahü Teala: "Ma kana nebiyyun en yekuna lehu esra hatta yuthkhina fil ard." Hiçbir nebi savaş meydanında düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir. Resulullah elbette ki bunu biliyordu. Fakat düşmanın geri çekilmesi, esirlerin ortaya çıkması, ganimetlerin orada bulunması bir anda kendisine hakim olamayarak o esirleri almaya karar verdi. Ve Ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki turidun aradat dünya vallahu yuridul ahireh. Enfal 67'de. Siz dünyalık istiyorsunuz. Hemen elinize geçecek bir şeyler istiyorsunuz. Allah daha sonrasını istiyor. Bunun muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab. O imtihanı kaybettiklerini hemen sonraki ayetten daha net anlıyoruz. Levla kitabun minallahi sebaka lemessekum fima akhadtum azabun azim. Eğer daha önce Allah'ın size bugün için zafer sözü olmasaydı aldığınız bu mallardan dolayı sizi büyük bir azap yakalayacaktı. Demek ki o imtihanı kaybetmiş oluyorlar. Ne imtihanı? Bu bir bilgi imtihanı mı? Bilgi imtihanı olsa herhalde hepsi de 100 puan alır. Burada bir de lütfen şuna çok dikkat edelim. Tevbe ile ilgili olan Nisa suresinin 17. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةِ Allah'ın kabul sözü verdiği tevbe, cehaletle kötülük işleyen kişinin tevbesidir. Şimdi cehalet nasıl oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bu hükmü bilmiyor muydu? Fakat o an kendisine olan hakimiyetini kaybediyor. Cehalet kelimesinin anlamı burada kendini tutamamak. Kendine engel olamamak demektir. Kendisine engel olamayarak günah işleyenin tevbesidir. Allah'ın kabul etme sözü verdiği tevbe. İşte bu hepimiz için söz konusudur. Bir olayla yüz yüze gelinceye kadar imtihanı kazanacağımızdan hiçbirimizin şüphesi yoktur. Ben kesin bunu yaparım canım. Mesela Uhud Savaşı'nda Müslümanların bir kısmı geri dönmüştü. Halbuki daha önce biz düşmanla yüz yüze gelelim diye Resulullah'a karşı talepte bulunuyorlardı. İşte o en kritik anda kişinin tercihidir imtihanı kazanıp kazanmaması. En zor andaki tercih. Şimdi siz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın, işte önümüzde çok büyük bir örnek. O anda şeyi esirlerin ve ganimetin cazibesi Muhammed suresindeki ayeti unutturuyor. Aslında unutmuyor da. Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu vardır. Allah-u Teala mutlaka bir uyarı yapar. Uyarı yapmadan herhangi bir ceza vermesi söz konusu değildir. Fakat işte o andaki karşı tarafın cazibesi, çekiciliği insana unutturur ve insanın imtihanı kaybetmesine sebep olur. Yoksa herkesin yapısı ve fıtratı sevap için hazırlanmıştır. Ondan dolayı işlenen günahlar herkesi rahatsız eder. Bazılarında alışkanlık meydana getirir, artık rahatsız etmemeye başlar, o ayrı. İşte şey de herhangi bir şeyle yüz yüze gelinceye kadar diyebilirsiniz ki ben malımı veririm canım, ne demek? Allah için malım feda olsun, canım feda olsun dersiniz. Tam olayla yüz yüze gelinceye kadar, yüz yüze geldiğiniz an malın gücü, canın gücü, cazibesi, işte tam imtihan noktası, orada kaybedersiniz. Buna son derece dikkat etmek lazım. Yani insanlar İmtihanı cehaletten dolayı kaybederler. Bu cehalet bilgisizlik değil. Kendisine hakim olamamak ve orada direnç gösterememektir. Onun için Allahü Teala Adem Aleyhisselam için de "Velem necid lehu azma" diyor. Onun için kararlılık bulamadık onda. Kararlılık gerektirir. İşte bu kararlılıkta da imtihanın en ana can alıcı noktası dünyayı ahirete tercih edip etmeme meselesidir. Dünyanın dayanılmaz bir cazibesi vardır insan üzerinde. Bu herkeste böyledir. İşte siz kendi kendinize büyük bir baskı yaparak o dünyanın dayanılmaz cazibesini yenip Allah'ın emirlerini öne almak için, malınızı Allah yolunda verebilmek için çok ciddi bir cihat verirsiniz kendi içinizde. O zaman da bunun karşılığı Allahü Teala tarafından tabii büyük bir karşılık olarak verilir. Onun için diyor ki Cenab-ı Hak Bakara 274. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً mallarını gece gündüz gizli açık infak edenler, harcayanlar, hayra harcayanlar فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ onların ecirleri Rableri katındadır. Çünkü kolay değildir. Malı verebilmek kolay bir şey değildir. Onun için ecirleri, ücretleri Allah katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ onlar üzerinde bir korku olmayacak ve üzülmeyecekler de. Bu sebeple gerçekten imtihan son derece zor. Son derece zor. Her baba yiğit bu imtihanı kazanamaz. O zaman yapacağımız şey, ben bu imtihanı mutlaka kazanmalıyım diye kendimizi şartlandırmamız ve sonuna kadar dik durabilmemiz, geriye asla adım atmadan yürümek. İşte dünyayı ahirete tercih ettiğiniz an imtihanı kaybedersiniz. Dünya dediğimiz maldır, dünya dediğimiz itibardır, dünya dediğimiz makamdır, dünya dediğimiz işte dünyalık olan her şeydir. O dünyalık şeyleri Allah'ın emirleri ve yasakları karşısında ikinci plana atabilen kişi imtihanı kazanır. Şimdi mesela birçok kimse namaz kılmaya karar verir. Namaz vakti olur, bir sürü işler çıkar, sonra kalırım der. Bugün kesin kararlıyım, sabah namazdan kalkacağım, ezanlar okunur, uyku biraz daha tatlı gelir. İşte imtihan böyle kaybettir. Bu herkeste vardır. Ama ne zaman kazanırsınız? O kararlılık gösterirseniz, azimli olursanız, her şeye rağmen Allah'ın yolunda yürürseniz o zaman kazanırsınız. Ondan sonraki ayete geçiyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Faiz yiyenler, şeytanın sarsıp yapısını bozduğu kişinin davranışından farklı bir davranış göstermezler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى Bu şundan dolayıdır. Alım-satım tıpkı faizli işlem gibidir derler. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَى وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah alım-satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizli işlemden vazgeçerse فَلَهُ مَا سَلَفْ Daha önce aldığı kendisinindir. وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ Onun işi Allah'a kalmıştır. وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Kim de geri dönerse bunlar cehennemliktirler. Tekrar faize dönerse bu cehennemliktirler ve o cehennemde ölümsüz olarak kalacaklardır. Şimdi burada faiz yiyenlerin yapısından bahsediyor Allahü Teala. Diyorlar ki innemel bey'u mislur riba. Alım satım tıpkı faizli işlem gibidir diyorlar. Alım satım tıpkı faizli işlem gibidir. Şimdi ne derler? Her yerde söylenen odur. Derler ki işte siz peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 liraya alıyorsunuz. Bu caizse ben de 10 lirayı bir ay vadeli 11 liraya satıyorum. Bu da aynı. Ne farkı var ki derler. İki, her ikisi de mal. 10 lirayla 11 lirayı değiştiriyorum. Sen de 10 liralık malı 11 liraya değiştiriyorsun. Ne fark eder? Şimdi dış taraftan baktığınız zaman hakikaten insana sanki aynıymış gibi gözükebiliyor. Zaten şeytan insanı bu şekilde aldatır. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Ayet-i kerimeleri vardır biliyorsunuz. Böyle birkaç ayette vardır. Şeytan onların kötü amellerini kendilerine süslü gösterir. Şimdi neden süslü gösteriyor? Az önce de söylemeye çalıştığımız gibi insanoğlunun fıtratı günah için yaratılmış değil. İnsan günah için değil, sevap kazanmak için yaratılmıştır. Ondan dolayı dikkat ederseniz işlenen her günah insanı rahatsız eder. İşlenen her sevap da insana zevk verir. Fakat sevabın önü yokuş, günahın önü iniştir. Günah cazip geldiği için insanlar kendisini günah işlemeye zorlarlar. Hoşlarına gider çünkü. Fakat kendini günahkar görmeyi asla kabul etmez hiç kimse. O zaman da ne yapar? O zaman o çirkin işlerini güzel görmeye başlar. Şeytan da tam orada devreye girer. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Şeytan onların amellerini süslemiştir. Onların işlerini süsler. Bu sebeple bakarsınız ki bu defa faizin lehine ne kadar şeyler söylerler. İşte bu faiz olmasa ekonomi nasıl hareket edecek? Bir yerde bir toplantıdaydım. O toplantıda konuşan şahıs beni gördü. Faizle meşgul oluyorlar. Bana cevap verircesine öyle faize karşı olmak lafla karşı olmak kolay. İşin içerisine girip de görmek lazım. Ben de şimdi ona söylüyorum. Ben seni görürüm dur. Bir gün söyleyeceğim sana ama onu bir kenara not ettim. İnşallah tevbekar olursun. Efendim işte ihtiyaç var şu bu falan. İhtiyaç olmadan yeryüzünde faizli kredi alan bir akılsız olur mu? Yani kim der ki bir kenarda param olsun şuradan biraz faizli kredi alayım? Tabii ki ihtiyaç olacak. Elbette ihtiyaç olmadan olur mu? Ondan sonra da efendim işte başlanır çeşitli oyunlar oynanmaya. Şimdi burada şu ayeti kerimeyi iyi anlamaya çalışalım. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى Faiz yiyenler لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي Burada bu ayeti hemen bizim müfessirlerin şeyidir, işleridir. Az bir şey buldu mu hemen ahirete pas ederler. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Ben şimdi size söyleyeyim, hiç şeytan çarpmış kimsenin ayağa kalktığını gördünüz mü şimdiye kadar? Hiç göreniniz var mı? Nedir yani? Öyle bir şey var mı ki Cenab-ı Hak ona benzesin? kabrinden şeytan çarpmış gibi, sen hayal edeceksin herhalde, şöyledir böyledir diyeceksin, işte biraz sahra nöbetine tutulmuş falan diyeceksin, o da ayağa kalkmaz zaten, durumu biraz farklıdır onun. Sonra Kur'an-ı Kerim'de şeytan çarpma diye bir örnek yok ki, bu ayet-i kerime şeytan çarpmasından bahseder. Ama şeytanın kişiyi yoklaması vardır. اِذَا مَسَّهُمُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. Yani şeytandan böyle bir esinti geldiği zaman Müslümanlar hemen akıllarını başlarına alırlar. Şimdi burada tehabbata kelimesi, Arapça bilenler için söyleyeyim. Tehabbata messehu bihabelihi. Şey yapar, yani ona habeliyle dokundu. Habelehu efsede aklehu ve udvehu demektir. Yani bunun Türkçesi şu: aklını ve organını bozmuş bir kişi. Kafasını bozmuş, hani bir de dilimize yeni giren bir kelime var, kimyası bozulmuş deniyor. Kafası bozulmuş, kimyası bozulmuş bir insan gibi davranır. يَتَقَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Yani şeytanın onu şey yaparak, ona dokunarak, ona bir esinti vererek, bir vesvese vererek aklını çeldiği ve davranışlarını bozduğu bir kişinin davranışından farklı bir davranış göstermez. Yani çünkü ne yapar şeytanın aklını çeldiği kişi? Çirkin amellerini güzel göstermeye başlar. Kendisinin asla yanlış yaptığını söylemez. Mutlaka güzel şeyler yaptığını ifade eder. Neden dolayı böyledir? Şimdi burada bakalım ayete niye bu manayı verdik? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Bu şundan dolayıdır. Yani bu adamlar aklını yemiş Türkçe karşılığında. Bu adam kafayı yemiş. Denir ya Türkçe'de. İşte onun Arapça karşılığı. Kafayı yemiş insanlar gibi konuşurlar. Alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir derler. Bakın, faiz alım satım gibidir demiyorlar. Daha da ileri gidiyor. Alım satım faiz gibidir diyor. Yani faizi daha üst bir konuma sokuyor. Çünkü herkes alım satımın iyi olduğunu bilir. Çünkü alım satım olmazsa hayat olmaz. İmkansız yani. Ben şimdi şurada size hitap ediyorum. Bu hitabımı yapmak için işte şurada mikrofon var. Birisinin bu mikrofonu üretmesi ve birçok kişinin de zincirleme alışveriş vasıtasıyla bunu bize kadar satmış olması lazım ki ben burada size hitap edeyim. İşte buradaki internet ağı da aynı şekilde yapılıyor. Önümüzdeki bilgisayar, işte elimdeki Kur'an-ı Kerim, giydiğim ceket, gömlek, her şey. Bunların tamamı bir alım satım sebebiyle buraya kadar geliyor. Ve insanlar çok iyi biliyor ki, her insan biliyor. İster dağda yaşasın, ister çölde yaşasın, alım satım olmadan hayatın devam etmesi mümkün değil. Çünkü sizin hayvanınız olur, süt üretirsiniz, et üretirsiniz, yün üretirsiniz. Ama sütle, etle, yünle geçiremezsiniz ki. Mecbursunuz onun fazlasını birisine verip oradan buğday almaya, bir kısmını başkasına verip elbise, ayakkabı almaya, bir kısmını başkasına verip işte ev yaptırmaya falan. Yani bunların hepsi alışveriştir. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. İnsan hayvan değil ki. Bir hayvanı, mesela bir koyunu, suyu olan, otu olan, kenarda da azıcık barınacağı bir yeri olan bir küçücük bir alanda bağlayın, bütün ömrünü orada geçirir. Hiç başka bir şeye de ihtiyacı olmaz. Tam da verim verir. Etini de alırsınız, sütünü de alırsınız, yününü de alırsınız, her şeyini de alırsınız. Ama insanlar için bu imkansızdır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Yani şöyle bir bakın sabahleyin ya da şu anda buradan eve gitmenizi düşünün. Buradan eve gitmek için o kadar çok mal ve hizmete ihtiyacınız olur ki. Dolayısıyla birileri bunları yapması lazım. İşte ekonomik kriz bu ağlardaki bozulmadan meydana gelir. Şimdi mesela buradan eve gitmeniz için yolun açık olması lazım. Yolun açık olması büyük bir hizmettir. İşte güvenlik gerekiyor, bir güvenlik hizmetleri lazım değil mi? Ondan sonra yolların, otomobillerin yürümesine, insanların yürümesine uygun olması lazım. Bunun için de bir büyük bir ekip çalışması gerekir. İşte birçok yerde elektriklerin yanıyor olması lazım. Gittiğiniz evde bunun olması lazım. Sayısız hizmetler gerekiyor. Birileri bunları yapması lazım. Bunlardan bir tanesi olmazsa çıktınız, güvenlik sağlanamamış. Eve gidemezsiniz. İşte kriz. İşte kriz. Geceyi sokakta geçireceksiniz ya da burada bir yerde geçireceksiniz. Kriz böyle olur. Ya da yaya gitmek zorunda kaldınız, arabayı bıraktınız, o da bir krizdir. Ya da toplu arabalarla gitmek zorunda kaldınız, otomobilinizi bir yere bırakmak zorunda kaldınız, o da bir krizdir. Yani ekonominin yürümesi için esas olan mal ve hizmet üretimidir. Bunun dolaşımıdır, bu da ticaret de olur. Bütün insanlar bunu çok iyi bildikleri için faizciler kendilerini buna benzetirler. Ne derler? اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى Alım-satım da tıpkı faizli işlem gibidir. Alım-satım tıpkı, evet öyle, doğru okumuş. Yani faiz benzetilendir, benzeyen değil. Yani ana ögedir. Ana ögedir. Esas unsurdur, temeldir. Onun için bakın, kapitalist sistem denir batıdaki sisteme. Çünkü kapitalin merkezde olduğu bir sistemdir. Kredi sistemi denir. Sistemin adı olmuştur bu. Kredi ne demek? Bizim karzın batıya gidip fötr şapkası giyerek geri dönmüş şeklidir o. Bizdeki karz kelimesi kart olarak şey yapılır biliyorsunuz. Batılılar bunu almış, karz diye telaffuz edememişler, kredi diye telaffuz etmişler. Bizimkiler de sanki bir şey varmış gibi kelimenin bizden gittiğini unutarak bu defa kredi demeye başlamışlar. İşte kredi sistemi deniyor. Karz sistemi değil de, borç sistemi değil de kredi sistemi deniyor. Şimdi peki aradaki fark ne? Az önce bir şey söyledim. Hani bir saatlik bir yaşam hayatımızı sürdürebilmek için dünya kadar mal ve hizmete ihtiyacımız vardır. Oturun sayın bakalım. Şu anda şu olmazsa yapamam, bu olmazsa yapamam dersiniz. Şu sandalyeler olmazsa oturamazsınız. Şu lamba yanıyor olmasa oturamazsınız. Şu elektrik çalışıyor olmasa beni dinleyemezsiniz. Şuradaki bu ısı olmasa şey yapamazsınız. Şu camlar olmasa dışarıdan sayın da sayın. Peki bunların içerisinde hiç borç var mı? Saydıklarının arasında borç var mı? Yok. Yok bu. Yok. Kendin bunu yapamadığın zaman mecbur kalırsan birinden borç alırsın. Öyleyse borca dayalı bir sistem tabii bir sistem değildir. Normal değildir yani. Normal bir sistem değildir. Peki ticaret nedir? Ticaret mal ve hizmet satımıdır. Mal ve hizmet üretimi ve üretimini de katarsanız ekonomi olur o. Ticaret mal ve hizmet satımıdır. Satmak için bunların üretilmesi gerekir tabii. Mal ve hizmet satımıdır. Bu bir ekonomik faaliyettir. Çünkü birisi alacak bunu tüketecek ki orada birçok kimse de bunu üretebilsin. Çok sayıda insan üretimde dünya kadar adam çalışacak. Herkes işin bir tarafından tutacak ve toplum hayatı devam edecek. İnsanlar rahat bir şekilde yaşamaya devam edecekler. Peki borç verme işlemi hangi, bu anlattıklarımızdan hangi mal ve hizmetin üretimidir? Söyler misiniz bana? Birisine borç verirken bir mal ve hizmet üretimi var mı burada? Var mı? Yok. E peki adam neyin karşılığında para alıyor? Şimdi az önce getirdi buraya Sait suyu koydu. Tamam. Çünkü tabiattan suyu almış birisi, ambalajlamış, getirmiş buraya koymuş. Hiç şey de var burada, hiç şüphelenmeyeceğim bir şekilde tertemiz bir sudur diye. Sizinle konuşurken suya ihtiyacım olduğumu hemen alıp içeceğim. Ve bu konuşmamı devam ettireceğim. Peki borcun böyle bir ekonomik tarafı var mı? Bir mal ve hizmet üretimi midir? Bak onu iyi anlayalım. Ben şimdi cebimde 100 lira var, sana borç veriyorum. Bu işlem, ondan sonrakini saymayın. O 100 lirayı aldıktan sonra mal ve hizmet üretebilirsiniz. O başka bir şey. Ama ben şimdi cebimden 100 lira çıkarıyorum, size veriyorum. Diyorum ki bunu bir ay sonra verirsin. Tamam, bir ay bu parayı size kullanma hakkı vermişim ama bu parayı size vermem bir mal ve hizmet üretimi midir? O zaman bunun karşılığında alınacak hiçbir şey yoktur. Ama bunu üretmek bir mal üretimidir, buraya kadar getirmek de bir hizmet üretimidir. Dolayısıyla bundan dolayı bir kişi karşılığını alma hakkına sahip olur. Onun için borçtan gelir elde etmektir faizin tanımı. Faizin tanımı borçtan elde edilen gelirdir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış bu tarifi. اِنَّمَا الرِّبَى فِي الدَّيْنِ Riba sadece borçlu olur demiş. Bak öyle bir tanım ki bugün de, dün de dünyanın her yerinde de bu çok kolay, çok basit ve herkesin hemen anlayacağı bir tanım. İşte Resul'ün sözü böyle olur. Faiz borçtan elde edilen gelirdir. O zaman faiz için ne gerekiyor? Borç vermek gerekiyor. Verdiğiniz borçtan dolayı bir mal ve hizmet üretimi olmaz. Karşı taraf aldığı o parayla bir takım mal ve hizmet üretebilir. Kâr da eder, zarar da eder. Ama siz onun ne karı sizi ilgilendirir, borç veren kişi olarak, ne de zararı. Siz verdiğiniz borcu bilirsiniz. Tamam, hakkınız, 100 lira verdiniz, 100 lira alabilirsiniz, doğru. Ama 101 lira istiyorsanız bu 1 lirayı neyin karşılığında alıyorsunuz? Ne yaptınız ki alıyorsunuz? Ben ona 100 lirayı bir ay kullandırdım. Güzel, bak senin 100 liranı bir ay sakladı, ona para ver öyleyse. Sen o sorumluluktan kurtuldun, ona devrettin sorumluluğu. Parayı saklamak kolay bir iş mi? Evet. Şimdi alım satım faiz gibidir. Şimdi gelelim çağımıza. Bugün de bankalar öyle söylerler. Biz de para alışverişi yapıyoruz derler. Biz de para bakkalıyız. Öbürüz ekmek bakkalı, gıda bakkalıysa biz de para bakkalıyız. O gıda satarak para kazanıyor, biz de para satarak para kazanıyoruz derler. Gerçekten öyle mi? Şimdi işte İslam'ın güzelliği burada. Allah'ın dini olduğu için koyduğu her sistem evrensel. Yani siz ne yaparsanız yapın, kadını erkek yapamıyorsunuz. Siz ne yaparsanız yapın, suyu bal haline getiremiyorsunuz. İşin tabiatını değiştiremiyorsunuz. İşte siz ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin, faizi alışveriş haline getiremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değildir. Onun için bu büyük bir yalandır. Niye büyük bir yalan? Bugün Türkiye'de herkesin alışveriş yapma hakkı vardır. Herkes. 7'den 70'e. Türkiye'de, dünyanın her yerinde. Mecbursunuz buna. Ama faizli borç verme yetkisi kimdedir? Kimdedir Bakır Bey? Hı? Faizli borç verme. Vatandaşlar bunu yapabilirler mi? Bir vatandaşın birine faizli borç verdiğini görse devlet ne yapar? Canını, adamın canını yakar. Ya hani alışverişti? Köyden alırsınız, tarlanızdan koparırsınız şeyi, efendim lahanayı, marulu, domatesi, hatta gidersiniz sağdan soldan bir takım şeyler, o insanların sebze yaptığı, yemek yaptığı otlardan toparlarsınız, tarlanız da olmasa. Getirir koyarsınız bir pazarın bir kenarına, satarsınız, en fazla zabıta memuru gelir der ki buraya koyma da buraya koy. Ya da birisi der ki benim yerimi işgal etmişsin, sen git şu falan yerde sat der. O kadar. O kadar. Buna dünyanın hiçbir yerinde yasak konmaz. Yasak sadece işte yer itibariyle, bir de bazı şeylerde vergi açısından yasak olur. O kadar. Yoksa yapılan işlemi yasaklamaz hiçbir şey, ekonomi. Ama ben banka kuracağım deyin bakayım. Dünyanın hiçbir ekonomisi ben banka kuracağım diyen adama izin vermez. Onun için çeşitli şeyler, işte hazinenin denetiminden geçersiniz, bankalar birliğinin denetiminden geçersiniz, bakanlar kurulu karar vermesi lazım, belli bir sermaye tabanı olması lazım, işte şu şartları yerine getirmeniz lazım falan filan ki çok ciddi bir şey lazım. Hani alım satımla faiz aynıydı? Bazen bankalar bana telefon, banka müdürleri bazen bana telefon açarlar. Hocam ne var? İşte birisi gelmiş, bizden kredi istiyor ama işte faiz diyor almıyor. Biz de mal satıyoruz. Nasıl satıyorsunuz? Şey yapıyoruz işte, adam araba alacakmış, biz de arabayı alıp satıyoruz. Gerçekten alıyor musunuz müdür bey? Canım işte o alıyor, biz de finanse ediyoruz. Siz alın da bir göreyim bakayım. Sen karşında çocuk mu var? Hadi bakayım, bir al da göreyim sen, bir arabayı al da sat bakayım. Yapabilir misin? Al da sat. Onun için bu büyük bir yalan. Onunla insanlar kandırılıyor. Şimdi bakın, ayet-i kerimeyi görüyor musunuz? İki kelimeyle tüm sistemi özetliyor. İki tane kelime. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَ. Onların işte alım-satımda tıpkı faizli işlem gibidir demeleri sebebiyledir. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ. Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bunlar birbirinden tamamen farklı şeyler. Birisi borçtan gelir elde etmektir. Birisi mal ve hizmet üretim ve satışıdır. Şimdi mesela diyelim ki bakayım. Şimdi burada bir iki tane 100 lira çıkarayım da dur. Şimdi şurada bir tane de 10 lira koyalım şuraya. böyle paraları ekmeyelim sonra biterim biter de biçmeye gelme derdi olmaz. Şimdi ben birisine 100 lira verdiğim zaman bana karşılığında böyle bir başka bir 100 lira verdi mi borcunu ödemiş olur. Bu 200 lira, iki tane 100 lira birbirinin tam dengedir değil mi? Ama karşılığında bir 10 lira daha verirse denklik var mı? İşte bu 10 lira karşılıksız fazlalıktır. Riba kelimesinin anlamı budur. Karşılıksız fazlalık riba. Bu bunun dengi. Peki bu? Bunun karşılığı yok. Diyorlar ki efendim onun kirasıdır diyorlar, paranın kirasıdır. Kirada ne olur? Bir adamdan bir bina kiralarsın, belli bir süre içerisinde oturursun, binayı geri verirsin. Binanın kendisinden yararlanırsın, binayı tüketmez. Şimdi bu 100 lirayı aldım. 100 lira ihtiyacı var. Bunu kiraya tuttum. Ha iyi, ne yapacaksın? Güzel. Şey yapacağım, duvara asacağım, gelip giden şöyle görsün. Bir ay şöyle asılı kalsın, sana 110 lira vereceğim. Bunun için mi alınıyor? Bu para tüketilmeden bundan yararlanılabilir mi? Birisine ya borç olarak borcumu ödeyeceğim, ya gidip mal alacağım, ya bir şey alacağım. Elimden çıkması lazım ki paradan istifade edeyim. Elden çıkan bir mal kiralanır mı? Kimi kandırıyorsunuz siz? Çocuğunuz mu var karşınızda? Şimdi bu faize kira dedikleri için kiraya da rant diyerek efendim onu da faizin kapsamına sokarlar. Bırakın Allah'ın seversiniz. Onun için o Batı şeyde Amerika Almanya'daki ekonomiyle ilgili toplantıda ben cümleye şöyle başlamıştım. Siz ekonomiden anlamazsınız. Bunu bilerek söyledim. Bir tanesi kalkıp da anlarız deseydi bakalım hadi. Batılılar ekonomiden anlamazlar. Onlar sadece sömürüyü bilirler. Başka hiçbir şey bilmezler. Hayatları o çünkü başka bir şey yok. Bizimkiler de onlara aşık. Peki, şimdi bu 100 lira bu 100 liranın karşılığı, bu 10 lira karşılıksız kaldı. Ama ben şimdi su alacağım. Bunların arasında bir eşitlik var mı 10 lirayla su arasında? Ne benzerlik var ne de eşitlik var. Alışveriş birbirinden farklı iki malın değişimiyle olur. İki aynı mal olmaz. Birbirinden farklı iki mal. Birbirinden farklı olduğu için bu malı ben alır tüketirim, benim verdiğim de karşı taraf tüketir. Ben bunu tükettiğim için bunun yeni üretim zinciri harekete geçer. Onlarca kişi yeni üretim yapmak için çalışır. Peki bu paradan dolayı bir parayı üreteniniz var mı içinizde? Bu parayı herhangi biriniz üretebilir misiniz? Ama bu üretilebilir değil mi? Hizmet de üretilir, mal da üretilir. Birisi gider suyu çıkarır, birisi işte bunun ambalajını yapar, birisi bunun işte paketlenmesini yapar, birisi servisini yapar, birisi şunu yapar, bunu yapar. Peki, ben bu insana mesela farz edeyim, 10 lira deyin, hadi pahalı ama anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi bu 10 lirayla bu para, adam getirip suyu 10 liraya satıyorsa mesela yerine göre, bu adam kâr etti mi etmedi mi? Onu bilemezsin ki. Eğer yerine bir tane daha bundan alabiliyor da artıyorsa aldığı para, o zaman kâr etmiş olur. Yani 10 liraya sattıktan sonra 9 liraya bir tane bundan alıyorsa 1 lira kâr etmiş olur. Alamıyorsa kâr etmemiştir. Efendim çok kâr ediyor. Adamlar acayip kâr ediyorlar. Etsinler. Orada öyle bir sistem vardır ki alışverişte. Bu kapı herkese açık olduğu için bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, fiyatlar aldı başını gidiyor. Nar koy diyorlar. Nar koymak ne demek? Yani fiyatları sınırla diyorlar. Sınırlandır. Resulullah'ın verdiği cevap muhteşem. Diyorsunuz ki işte Allah'ın Resulü bu kardeşim. Bu sözünden başka hiçbir sözü olmazsa bu kişinin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edersiniz. Diyor ki fiyatları artıran ve azaltan Allah-u Teala'dır. Ben Allah'ın huzuruna hiçbirinizin hakkı üzerimdeyken gitmiyorum. Gitmek istemem diyor. Allah'tır ne demek? Dinde bir yeri var. Yani piyasa serbest olarak oluşur demektir. Ben piyasaya müdahale edersem sizlerin hakkını yemiş olurum diyor. Şimdi diyelim ki buğday fiyatları aldı başını gidiyor. Ya bir kilo buğday işte bir dinarda olmuş iki dinar. Oo, ne olacak? Kardeşim, eğer sizin ambarlarınızda yeterli kadar buğday yoksa senin parayı yiyemezsin ki. Bak ben susadığım zaman şu suyu içerim değil mi? Ama buranın dolusu param olsa susuzluğumu giderir mi? Karnımı doyurur mu? Sırtımı giydirir mi? Onun için para ister altın olsun ister kağıt olsun insanın hiçbir fiziki ihtiyacını karşılamaz. Şimdi Resulullah müdahale etmiyor. Piyasaya müdahale son derece tehlikelidir. Peki serbest piyasada fiyatın artması ne demektir? Fiyatın artması ucuzluğun en güvenilir delilidir. Çünkü dışarıdan duyacak ki insanlar, mesela Hayber'den duyacaklar, işte bilmem Necid'den duyacaklar, Yemen'den duyacaklar ki Medine'de buğdayın kilesi 2 dinarmış. Yok ya gerçekten mi? Herkes oraya mal yığacak. Ondan sonra buğdayın fiyatı yarım dinara düşecek. Peki duysalar ki orada 2 dinar olmuş ama nar koymuş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1 dinar. Ah baş ver oraya götürülmez mal. Ne olacak? O insanlar acından ölecek değil mi? Şimdi anladınız mı Resulullah'ın ekonomiyi ne kadar iyi bildiğini? Müdahale etmiyor, serbest bırak. Şimdi dolayısıyla alışverişte yani alışverişin şartları çok farklıdır. Borcun şartları çok farklıdır. Bir yerde eğer faiz varsa tabii bu çok uzun bir konu. O kadar önemli bir konu ki ama ben şimdi buradan ayeti okuyayım da en iyisi haftaya kalsın kalan kısımları. Ama size her zaman verdiğim bir örnek var. O örneği vereyim de ondan sonra duymayanlar tekrar duymuş olsunlar. Kredi hiçbir ekonominin ihtiyacı değildir. Kredi olağanüstü şartların getirdiği şeydir. Yani borç. Olağanüstü şartlarda oluşan bir şey. Dolayısıyla borç çok tehlikeli bir şeydir. Borca Arapça'da deyn denir. Din ve deyn ikisi aynı kökten gelir. Din kişinin Allah'a olan borcu, deyn de kişinin insanlara olan borcudur. Borç insanı köleleştirir. Yani başkasına kul yapar. Onun için İslam'ın borca dayalı bir sistemi kabul etmesi imkansız. Zaten insanlık onuruna aykırı bir şeydir. Dolayısıyla kapitalist sistemlerde köleler ve efendiler oluşur. Köleler ve efendiler oluşur. Ama şeye dayalı, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği sadakaya dayalı sistemde köleler efendiler yoktur. Herkesin asgari ihtiyacı karşılanır. Hiç kimse bir başkasına köle olma ihtiyacı duymaz, herkes Cenab-ı Hakk'ın kölesi olur. Şimdi şöyle bir örnek vermiştik. Vücudun hücrelerini birer insan ya da dükkan olarak kabul edin. Kalbi banka sayın, kanı da para. Hiçbir hücre kan üretemez. Hiçbir insanın para üretemeyeceği gibi. Ama her hücrenin kana ihtiyacı vardır. Çünkü kan tıpkı para gibi gider bağırsak pazarından gıdayı alır, götürür karaciğer fabrikasında onu işletir. Ondan sonra oradan alır, bak mal ve hizmet görüyor musun? Sadece siz böyle sanayici değilsiniz, o da sanayici. Oradan alır şeyi, bütün hücrelere dağıtır gıdayı. O hücrelerin artık malları, atıklarını da alır götürür boşaltma organlarına. Böyle yürür. Kan olmasa bu hizmetleri yapacak hiçbir şey yok. Para olmasa da aynı şekilde, yani para evet hiçbir işe yaramaz ama bütün işleri para görür. Yani yiyemezsin, içemezsin ama mal ve hizmet akışını ancak parayla sağlarsın. Vücuttaki kan gibi işlem görür. Şimdi kalp hücrelere dese ki ben size kan veririm ama bir şartta, ayda şu kadar miligram sizden fazla kan isterim. Hücre ne yapacak? Ben kanı nereden bulayım? Ama kansız da yaşayamam, hemen ölmektense daha sonra ölmek biraz daha iyidir der. Tamam vereyim der. Başka çare yok. Ne yapsın? Peki vermeye sıraya geldiği zaman güçlü hücre, güçsüz hücreden alacak kanı. Güçsüz hücreler bakacaksınız ki ölmeye başlamış. Küçük dükkanlar nasıl kapanıyorsa bu ekonomide. Ondan sonra bakacaksınız ki bir müddet sonra kapanan hücreler artmış. Kapanan köyler gibi. Küçük şehirler gibi. Bakarsınız ki bazı organlar artık işlememeye başladı. Ayağım uyuşuyor, elim uyuşuyor, midem çalışmıyor demeye başlarsınız, kafam çalışmıyor demeye başlarsınız. Peki kan o şey kalp o fazla kanı alıp da ne yapacak? Hiçbir işine yaramaz kalbin. O da bu defa ana damarlara fazla kan verecek. Bu defa damarlar patlayacak. Adam kısa sürede ölüp gidecek. İşte kriz de budur. Dolayısıyla ama şöyle olsa kan alamayan hücrelere özellikle kan pompalayan bir sistem olsa, o zaman devre dışı kalan hücreler çalışır hale gelir, değil mi? Ve vücut her zaman fonksiyoner olur. İşte sadaka öyledir. Sadaka sıkıntı içerisinde olanları sıkıntıdan kurtarıp ekonomiye kazandırmaktır. Ama faiz ekonominin ögelerini sürekli dışarıya atar. Sürekli dışarıya atar. Dolayısıyla tam ters olan sistemdir. Onun için hiçbir Allah'ın kulu alım-satım tıpkı faiz işlem gibidir diyemez. Bunu diyebilmek için şeytana uymak lazım. Başka da yolu yok. Şeytana uymak için de dünyayı ahiretten daha çok sevmek lazım. İnsanlar o konuda biliyorsun en fazla imtihanı kaybeden konumdadırlar. Şimdi şu ayeti okuyayım. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ. Faiz yiyenler, şeytanın aklını çelip yapısını bozduğu kişilerin davranışından farklı bir davranış göstermezler. Yani kafayı yemiş insanlar gibi olurlar. ذَٰلْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Bunun sebebi şudur, derler ki alım-satımda tıpkı faizi işlem gibidir. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى. Kime Rabbinden öğüt gelir de faizli işlemle son verirse فَلَهُ مَا سَلَفْ. Daha önce aldıkları kendinin, yani daha önce aldıkları faizleri sahiplerini bulup da vermesine lüzum yok. Hani bir beyaz sayfa açılır. وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ Bunun işi Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. وَمَنْ عَادَ Tekrar faizciliğe kim dönerse فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ Onlar cehennem ashabıdır, cehennemliktirler. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Cehennemde ölümsüzleşeceklerdir. Evet, şimdi böylece dersimizin birinci bölümünü bitirdik. Biraz namaz vaktinden dolayı geciktirdim. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz havanın kararmasından biz iyice şaşırdık, erkenden bıraktık. Bu defa öyle olmadı. Evet, namaz kılalım. Namazdan sonra soru ve cevaplarla ikinci bölüme başlarız inşallah. Ha, bu arada şunu söyleyeyim, duyurmak için 20 Mayıs Pazartesi günü 14.30'da Hollanda'da, Rotterdam'da inşallah bir sohbetimiz olacak. Allah nasip ederse. Ondan sonraki salı dersimizi de oradan yapacağız. Allah izin verirse. Yani bu Hollanda'dan izleyenler için bunu söyleyeyim.